ayrı bir yedi, ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin, sayfa 65. Üçüncü bölüm, barınma. İnşaat çok, ev yok. Türkiye derin bir barınma krizi yaşıyor. Ev sahibi olmak giderek orta sınıf için bile uzak bir hayale dönüşüyor. Pek çok şehirde orta halli bir çalışan kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Ev sahibi olan pek çok aile bile artık yaşadığı semtteki genel giderlere ayak uyduramayarak ev fakiri kategorisinde yaşamaya mecbur kalıyor. Türkiye gibi yıllardır varını yoğunu inşaata yatıran bir ülkede barınma krizi yaşanması normal değil. Buraya nasıl geldik? Buradan nasıl kurtuluruz? Bu sorulara yanıt vermeden önce gelin önce barınma konusunun neden bu kitabın ikinci meselesi olduğunu açıklayalım. Abraham Maslow'un o meşhur ihtiyaçlar piramidine baktığımızda temelde barınma ihtiyacının olduğunu görüyoruz. İnsan ancak beslenme ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra potansiyelini ortaya çıkartarak kendisini gerçekleştirebiliyor. Mağaradan modern yaşama giden yol güvenilir bir barınak inşa etmekle başlıyor. Medeniyet ve inşaat kavramlarının aynı Latince kökten geliştirilmiş olması tesadüf değil. İnsanlar tarih boyunca barınma ihtiyacını karşılayabildiği, bir arada düzen içinde yaşanacak yerleşim alanları kurabildiği ölçüde medeni olmuş. O nedenle bir medeniyeti, yani bir ülkenin gelişim seviyesini anlamak için bakılan temel göstergelerden biridir barınma. Bu bölümde diğer bölümlerde olduğu gibi önce temel verilere bakacağız, sonra da önümüzdeki dönemde barınma sorununu nasıl çözeceğimiz sorusuna yanıt arayacağız. Amaç geçmişten, bizden ve dünyadan iyi örneklerle giderek kronikleşen barınma krizine çözümler önermek. Önce size kişisel bir itirafta bulunayım. Ben barınmanın temel bir ihtiyaç olduğu gerçeğini ancak 18 yaşımda köyden şehre göç ettikten sonra anladım. Zira köylerde çocuk doğar, temelinin ne zaman inşa edildiğini kimsenin hatırlamadığı bir evde büyür, evlenme yaşına gelince de ya benzer bir başka eve gider ya da o evin bir kenarına eklenen yeni bir odayla aynı çatı altında yaşamaya devam eder. Kuşaklar boyu kesintiye uğramadan devam eden bu kırsal yerleşim düzeni 1970'lerdeki büyük göç dalgasıyla paramparça oldu. Türkiye'nin son derece plansız bir şekilde yönetilen tarımdan sanayiye geçiş süreci tarihte çok az görülen bir hızla gerçekleşti. Ben doğduğumda 200 haneli köyümüz, ben 18 yaşında köyden üniversiteye kayda gittiğimde 20 haneye inmiş. 200'den fazla çocuğun gittiği bizim ilkokulun kapısına daha ben üniversiteyi bitirmeden kilit vurulmuştu. Gelişmiş ülkelerin 200 yıla yaydığı kentleşme sürecini biz bir, en fazla iki kuşakta yaşamıştık. Bizim köyün hikayesi aslında Türkiye'nin de hikayesi. Türkiye 50 yıl gibi kısa bir sürede %70'i kırda yaşayan bir ülkeden %70'i şehirlerde yaşayan bir ülkeye dönüştü. Yakın tarihimizdeki bu keskin kırılmaya doğrudan şahit olmuş çoğunluktan biri olarak şunu çok rahat söyleyebilirim. Bugün ülkede yaşadığımız pek çok sorun, her gelişmiş ülkenin yaşadığı tarımdan sanayiye zorunlu geçiş sürecini bizim çok kötü yönetmiş olmamızın kaçınılmaz bir sonucudur. Bugün başta ekonomik ve sosyal hayat olmak üzere politikadan kültürel yaşama her alanda yaşadığımız sorunların kaynağında köyden kente göçten kaynaklanan travmanın izleri vardır. Kendi hikayeme dönersem, bir köy öğretmeni olan babamın tayinleri nedeniyle Kars, Yozgat ve Mersin'in köylerinde geçen 18 yılı da ardından ailece Ankara'ya taşınınca tek odalı bir gecekondu kiralamıştık. O tarihe kadar köylerde kira derdi olmadan yaşarken pek fark etmediğimiz gerçeği ilk defa şehirde tek öğretmen maaşıyla geçinmeye çalışırken fark etmiştim. Biz fakir bir aileyiz çünkü şehirde evin yok, sen yoksulsun. Yıllarca kiralık evlerde dolaştıktan sonra annem ve babamın ek işler yaparak girdiği bir kooperatif sayesinde nihayet kendi evimize taşındığımızda annemin oturup mutluluk gözyaşları döktüğünü hatırlıyorum. Yıllar sonra yaptığım bir analizde tapunun bizim gibi ülkelerde kutsal bir değeri olduğunu bulunca işte bu yüzden hiç şaşırmamıştım. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocamın annesi için kurduğu o güzel ifadeyle özetlersem, kapitalist dünyada evin yok, sen yoksun. Düzensiz göç, plansız kentleşme. Türkiye'de kentlerde konut krizini yaratan iki tarihsel dinamik var, iç göç ve dış göç. Türkiye bu iki göç hareketini planlayıp yönetebildiği ölçüde barınma sorununu çözebilecek. Şimdi gelin tarihsel bir yolculuğa çıkalım. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Türkiye son derece planlı bir ekonomik kalkınma modeli uygulamaya başladı. İlk başta devlet güdümünde yürütülen bu model sayesinde bugün hala ülkenin en büyük sanayi kuruluşu konumunda olan pek çok işletmenin temeli atıldı. Demir çelik, tekstil, sümerbank, madencilik, maden tetkik arama, kağıt, seka, sigara ve alkol, tekel, cam, paşabahçe, savunma, MKE ve pek çok diğer sektörde kurulan endüstriyel üretim tesisleri sayesinde Türkiye ilk defa sanayi ile tanıştı. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri sanayileşme politikasının kentleşme politikasıyla birlikte ele alınmış olmasıydı. Nitekim o dönem gerçekleşen sanayileşme beraberinde kentleşme problemi yaratmadan gerçekleşti. Cumhuriyet bunu iki kritere riayet ederek başardı. İlk olarak o dönem kurulan fabrikalar tek bir bölgeye değil, ülkenin dört bir yanına yayıldı. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında kurulan fabrikaların yerlerini gösteren haritalardan birini Google üzerinden bulup inceleyin lütfen. Göreceksiniz ki sonraki yıllarda olduğu gibi sanayi tesisleri tek bir bölgede toplanmamış, ülkenin her yerine oldukça dengeli bir şekilde yayılmış. Cumhuriyet dönemi sanayileşme hamlesinin ikinci önemli özelliği, o dönem yaratılan yeni istihdam alanlarının tasarımında barınma ihtiyacının da hesaba katılmış olmasıdır. Fabrika yapıp çalışanlar barınma sorununu çözsün denilerek süreç bir kaosa teslim edilmemiş. Her fabrikanın yanına bir de yaşama alanı inşa edilmiş. Nitekim o dönemlerde kurulan seka, şeker fabrikaları, tekel ya da diğer büyük sanayi kuruluşlarının planlarına bakarsanız göreceksiniz ki her fabrika bir kampüs olarak tasarlanmış. Hem çalışanların hem de onların ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılanmış. İşte bu planlı kalkınma modeli sayesinde köyden kente göçün bu ilk döneminde sanayileşme beraberinde kentleşme problemi getirmeden gerçekleşmiş. Maalesef Cumhuriyet'in kuruluşuna hakim olan bu planlı kalkınma ve kentleşme modeli Menderes hükümetleriyle başlayan liberal kalkınma döneminde tamamen rafa kaldırıldı. Türkiye'nin ikinci planlı kalkınma hamlesi ise 1960'ların başında yeni anayasayla geldi. Devlet Planlama Teşkilatı DPT kurularak alanında son derece yetkin uzmanların oluşturduğu bir kadro Türkiye için planlı bir sanayileşme modeli geliştirdi. O dönemde hazırlanan 5 yıllık kalkınma planları sayesinde giderek serbest piyasaya terk edilen sanayileşme politikalarına çeki düzen verilmeye başlandı. O planlar sayesinde Türkiye 1960 ile 1980 arasındaki 20 yılda kıymeti hala pek bilinmeyen bir kalkınma gerçekleştirdi. Ancak 1960'da başlayan bu ikinci kalkınma hamlesinin ömrü kısa sürdü. Her ne kadar ilk Demirel hükümetleri tarafından DPT'nin hazırladığı kalkınma planları dikkate alınmış olsa da sonraki Demirel hükümetleri döneminde bu planlar tamamen yok sayıldı. O dönemde kalkınma uzmanlarının itirazlarına rağmen tüm ülkeye yayılması gereken sanayileşme tek bir bölgeye yani Marmara'ya ve İstanbul'un çeperlerine hapsedildi. Tarımın gereğinden hızlı bir şekilde ölüme terk edildiği, ucuz istihdama dayalı sanayileşmenin teşvik edildiği bu dönemde aralarında bizim köyünde olduğu binlerce köy hızla boşaldı. Tarımsal üretimle para kazanamayan köylü, evi barkı bırakıp ucuz iş gücü arayan sanayi kuruluşlarının çağrısına kulak vererek büyük şehirlere hücum etti. Şehirlerde iş vardı ama o işleri yapanların ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı yoktu. Cumhuriyet döneminin aksine önce Demirel ardından Özal dönemlerinde uygulanan sanayileşme programının temelinde serbest ekonominin her sorunu çözeceğine dair derin bir inanç vardı. O nedenle bu dönemlerde başta DPT olmak üzere tüm planlama birimleri devre dışı bırakıldı. Özel sektör istediği yere yatırım yapıyor, çalışanların temel ihtiyaçları gözetilmeden fabrikalar kuruluyordu. Ne ucuz işçi talep eden özel sektör ne de o işçilerin yaşayacağı yerleşim birimleri göçle köyden çıkıp gelenlerin temel ihtiyaçlarını giderecek bir altyapı hazırlığı yapmıştı. Devletin temel görevini yerine getirmediği noktada köyden gelenler kendi göbeklerini kendileri kesti. Tıpkı daha evvel köyde olduğu gibi ucuz iş gücüne mecbur bırakılmış milyonlar bir araya gelip imece usulüyle buldukları boş araziye başlarını sokacakları bir dam diktiler. Sonradan adına gecekondu denen realite işte böyle bir mecburiyet sonucu ortaya çıktı. İlk başta birkaç yıllık geçici konut olarak kurulan o gecekonduların bir kısmı bugün hala ayakta. Köylerin keçi yollarını andıran patikaları bugün plansız bir şekilde bütün büyük şehirlerin içinde kalan sokak ve caddeler olarak işlemeye devam ediyor. Daha evvel köylerde evlenen çocuk için yatay olarak büyüyen konutlar bugün şehir merkezlerinde dikey kaçak kat olarak büyüyor. Kentsiz kimlikler, kimliksiz kentler. İnşaat ile medeniyetin aynı kökten gelmesinin nedeni, inşaatın kendi başına medeniyeti getiriyor olması değil, inşaatla birlikte gelen yeni yaşam biçiminin insanların kültürel yaşamını da şekillendiriyor olması. Literatürde kültürleşme, akkulturasyon dediğimiz bir süreçten söz ediyorum. İnşaatla kentler kurulacak, o kentlerde ortak sosyal yaşam alanları tasarlanacak ve o alanlarda sosyalleşen yurttaşlar birbirlerini etkileyerek yeni ve daha gelişmiş bir kültür inşa edecek. İşte bu izlekten bakınca köyden kente geçiş süreci beraberinde bir kültürel dönüşümü kaçınılmaz kılıyor. Kentlileşme hikayesini biliyoruz. Köyden kente göç edersin, yerleştiğin kentin tek düze köy yaşamına göre çok daha kozmopolit kültürüne uyum sağlarsın ve zamanla kente kök salarak yeni bir kimlik elde edersin. Ancak bu hikayenin gerçekleşmesi için bir takım ön koşullar var. Köyden kente göçün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için köyden gelenleri kent yaşamına dahil edecek sosyal ve kültürel altyapının hazır olması gerekiyor. Bunun bir tarafı konutlara elektrik, su, kanalizasyon ise diğer tarafı yeni kurulan yerleşim alanlarına yeşil alan, sosyal alan ve kültürel alanların kazandırılması demek. Bu altyapı olduğu zaman köylü belli bir süre sonra yaşadığı kentin kültürüne karışarak ortak bir medeniyetin parçası oluyor. Olmadığı zaman ise köyden gelen kültür de yaşamaya devam ediyor. Türkiye maalesef bu geçişi başaramamış bir ülke. Geçici olarak kurulan gecekonduların modern kent yaşamının gerektirdiği seviyeye ulaşma mücadelesi hala devam ediyor. Öyle olduğu için kentlerde yetişen ikinci hatta üçüncü kuşak bile hala kimliğini geldiği köyde arıyor. Köylüler kentli olamadı ama kentlerde kent olarak kalamadı. Bugün modern bir kentin gerektirdiği yeşil alanları, açık meydanları, ortak medeniyetin gelişim mecralarını pek çok şehrimizde bulamıyoruz. Şehri İstanbul'un minarelerle nam salmış silüetini kaybettik. Osmanlı'ya başkent olmuş Bursa'nın tarihi merkezine beton diktik. Anadolu'da çarşılarıyla çeşmeleriyle yüzyıllarca içinde yaşayanlara kimlik vermiş şehirleri TOKİ'nin o tek düze mimarisine teslim ettik. Bu yüzden de bir zamanlar kendine özgü kimliği olan şehirler giderek taşralaşıyor. Cumhuriyetin planlı bir şekilde kotardığı geçişi eğer 20. yüzyılın ikinci yarısında aynı planlı yaklaşımla gerçekleştirebilseydik, bugün şehirde yaşayan her yurttaşın bir kenti, her şehrinde bir kimliği olurdu. Olmadı. Dış göçün konut krizindeki rolü nedir? yukarıda iç göçün yönetilememesi sonucu ortaya çıkan kaosun yarattığı sonuçları inceledik. Şimdi gelin son dönemde artan dış göç kaynaklı barınma krizine odaklanalım. Resmi rakamlara göre ülkemize son yıllarda yurt dışından gelenlerin sayısı 5,5 milyonu aşmış durumda. Ama düzensiz göçün özelliği girişlerin kontrolsüz olması. O nedenle bu sayıların en düşük eşik olduğunu ve gerçek sayının bunun çok üstünde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sayının içinde 2012 ve sonrasında Suriye iç savaşından kaçarak bize sığınan ve resmi olarak sayıları bilinen yaklaşık 4 milyon sığınmacı bulunuyor. Ancak onların dışında eski Doğu bloku ile Türkiye Cumhuriyetlerden gelen ve son yıllarda Afganistan ile Pakistan'dan katılanların da eklendiği düzensiz göçmenlerin sayısının milyonu aştığı söyleniyor. Toplarsak ülkemizde en az 6 milyon yabancının yaşadığını, bunların neredeyse tamamına yakınının son 10 yılda ülkemize giriş yaptığını varsayabiliriz. 85 milyonluk bir ülkeye bu kadar kısa zamanda nüfusun %10'una yakın ek nüfus eklerseniz doğal olarak konut talebini arttırmış olursunuz. Ancak bu yönetilemeyecek bir kriz değil. Burada konumuz dış politika değil ama ilk yapılması gereken tabii ki komşularla barış içinde bir süreci yönetmek ve olası çatışmalarda mümkün olduğunca barışçıl bir yol izlemek. Suriye krizinde tabiri caizse tüm uyarıları hiçe sayarak Rubikon'u çoktan geçtiğimiz için şimdi meselenin kaçınılmaz sonuçlarıyla uğraşmak zorundayız. Öncelikle bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Ben de unutmuştum. Bu bölümü yazarken uzmanlığına başvurduğum şehir plancısı arkadaşım Doktor Buğra Gökçe hatırlattı. Türkiye ilk defa dış göç dalgasıyla karşılaşmıyor. 1923-1929 arasında yurt dışından 750 bin vatandaşımız Türkiye'ye mübadeleyle geldi. Sadece 1927 yılında mübadeleyle gelmiş olanların toplam nüfus içindeki payı %4'e yaklaşıyor. Genç Cumhuriyet 1939 yılına kadar yurt dışından gelenler için toplam 132 bin göçmen konutu yaptı. Benzer bir şekilde 1950 yılında sadece Bulgaristan'dan 150 bin kişi Türkiye'ye geldiğinde toplam 34 bin konut yapıldı. Türkiye'nin ilgili dönemlerdeki ekonomik gücünü ve nüfusunu hesaba katmasanız dahi bu rakamlar bugün bile hiç azımsamayacağımız büyüklükte. Türkiye o günlerin şartlarında son derece kapsamlı ve planlı bir şekilde yurt dışı göç hareketlerini başarıyla yönetebilmiş bir ülke. Türkiye bulunduğu bölge itibariyle önümüzdeki dönemde de farklı nedenlerle bir çekim merkezi olmaya devam edecek. İster Suriye ve Ukrayna'da olduğu gibi savaş nedeniyle olsun, ister Orta Doğu ve Rusya'da olduğu gibi kültürel nedenlerle olsun, ister Afganistan ve Pakistan'da olduğu gibi küresel ısınma sebebiyle olsun, ülkemize yurt dışından ilgi olacak. O nedenle önümüzdeki dönemde yurt dışı göç hareketlerini iyi yönetmek zorundayız. Bunun için bir yandan giriş süreçlerinde düzenlemeye gitmeli, diğer yandan da gelenler için ek konut arzı oluşturmalıyız. Elimizdeki verilere göre son yıllarda artmakla birlikte yıllık bazda konutların yaklaşık %4-5'lik bir kısmı yabancılara satılıyor. Ancak sıkıntı şu ki bu oran ülke genelinde oldukça dengesiz dağılıyor. Konut fiyatlarının en çok arttığı iller olan İstanbul ve Antalya'daki yabancıların konut satın alanlar içindeki oranı ülke ortalamasının epey üstünde. Elimizdeki son verilere göre İstanbul'da her 10 konuttan biri, Antalya'da ise her 4 konuttan biri yabancılar tarafından satın alınıyor. İzmir ve Ankara gibi diğer iki büyük konut pazarında ise yabancı konut alım oranı düşük ve tek haneli olarak seyrediyor. Dolayısıyla İstanbul ve Antalya piyasası ile Ankara ve İzmir marketlerini karşılaştırarak yabancı konut alımının genel piyasayı nasıl etkilediği sorusuna yanıt bulabiliriz. İstanbul ve Antalya'daki konut fiyat artışı Ankara ve İzmir'dekinin neredeyse 15 puan üstünde. Bir başka ifadeyle yabancı konut talebi fiyatları ciddi oranda yukarı doğru çekiyor. Kiralara bakınca yabancı talebinin etkisinin daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Profesör Doktor Ümit Özlale il bazlı bir analizde Suriyeli sayısı ve il bazlı kira artış oranlarını incelemiş. Sonuç tahmin edilenin aksine bir ildeki Suriyeli sayısı ile o ilin ortalama kira artış oranı arasında bir bağ yok. Yani bir ildeki Suriyeli sayısının artması o ildeki kiraları olduğundan fazla yükseltmiyor. Bu veriler henüz zamanda test edilmiş veriler değil. Türkiye'deki dış göç dalgası henüz çok yeni bir olgu. Önümüzdeki 10 yıl bu göçün başta konut piyasası olmak üzere sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini çok daha ciddi bir şekilde göreceğimiz bir dönem olacak. İlk göçten çıkardığımız dersleri bu yeni dış göç dalgasını yönetmekte kullanabilirsek, gelen yabancıları başta İstanbul ve İstanbul'daki birkaç semte yığmak yerine ülkenin farklı noktalarına planlı bir şekilde yerleştirmenin yollarını ararız. Bu geçiş dönemini plansız bir şekilde yine piyasaya teslim edersek hem yerli konut arz talep dengesini alt üst ederiz, hem de şimdi göremediğimiz pek çok sosyal ve kültürel sorun yaratmış oluruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 75.